بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yeni bir programla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Şam diyarından değerlendirmeler başlıklı programlar yapılıyordu. Ancak Şam sahasında son olarak vuku bulan savaş sebebiyle bu programlara ara verilmek zorunda kalınmıştı. O zamandan bu zamana Allah-u Teala'nın takdiri bugüne tekrardan bu programlara devam etmek nasip oldu elhamdülillah. Bu oturumla birlikte inşallah bu programlara devam edeceğiz. Ancak bu programlarda ele alınan konular noktasında çerçeveyi biraz genişleteceğiz. İnşallah daha çok bu programlarda böyle merak edilen, işte gündemde olan, çok önemli olan, yanlış bilinen veya eksik bilinen İslami dini meseleleri, yani mahd ilim, sadece böyle ilim konuşacağımız, Kur'an ve sünnet üzerinden konuşacağımız böyle ilmi, dini, İslami meseleleri inşallah ele alacağız. Bugün inşallah yine önceden olduğu gibi bu ve diğer programlarımızda da ele alacağımız konular hakkında sorularımızı çok değerli, çok kıymetli hocamız Musa Ebu Cafer hocamıza inşallah yönelteceğiz. Bugün hangi konuyu ele alacağız? Selefilik konusunu kararlaştırdık. Zira bilindiği üzere Cübbeli Ahmet'le bu konu gündeme geldi. Çok konuşuldu. Programlarda çok şeyler söylendi. Herkes bir şeyler söyledi. Hala da gündemde yerini korumaya devam ediyor. Yani bu selefilik kavramı gündeme gelmemiş olsa bile yine her zaman Türk halkı arasında yaygın olarak selefilik, selefiler kelimeleri duyulan, bilinen şeyler. Ancak halk arasında gerçekten ki bu programlarda da halkın işte anlayışını da bu son gündeme gelmesiyle de gördük. Yani bu kavram gerçekten çok yanlış biliniyor. Eksik biliniyor. Hatta hocalar, yani hoca olarak böyle insanlara bir şey anlatan kimseler tarafından bile yanlış bilinen bir kavram, eksik bilinen bir mesele. O yüzden bu konuya bir açıklık getirmemiz gerekiyor. Yani adam çıkıyor işte yanlış şeyler söyleyerek iftiralar atıyor, karalıyor. İşte selefiliği artık öyle ki insanlar mesela işte sadece işte IŞİD ve El-Kaide olarak anlıyor. Başka bir şey anlamıyor. İşte selefilik demek silahlanma anlamına geliyor. Radikallik anlamına geliyor. Ve de kimisi işte selefilik diyor işte Vahabiliktir, işte Suud kaynaklı bir işte meşreptir diye anlıyorlar. Böyle yanlış yanlış anlamalar ve dolayısıyla da iftiralar, karamalar gündeme geliyor. İnşallah bu programda bu konuyu konuşacağız. Tabii çok geniş, yani konuşulması gereken çok konu var. O yüzden bir programa sığdıramayacağız. İnşallah birkaç program bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Hocam, ilk olarak sormak istemiş olduğum soru, selefilik üzerinde duracağımız için selefilik kavramının kendisinden türemiş olduğu selef kelimesi hocam. Ne demek hocam selef? Selef diyoruz, selefi salihin diyoruz, es-selefu salih, salih selef diyoruz. Kim hocam bunlar? Kimler kastediliyor? Dolayısıyla vereceğiniz cevaba göre de hocam, konumuz olan selefilik ne demiş oluyor? Bir kimse ben selefiyim dediği zaman aslında ne demiş oluyor hocam? İnşallah bu soruyla başlamış olalım. Buyurun hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Allah razı olsun. Bu program için güzel düşünmüşsünüz. Çok önemli bir konu. Ve Allah'tan dileğim inşallah biz bu geniş olan, büyük olan meseleyi ilmimiz doğrultusunda, yani imkanlarımız kadar, yani bu basit ilmimize, yani ışığında inşallah açıklamaya çalışacağız ki Müslümanlara faydalı olsun inşallah. Ve dışarıdan, yani İslam'ı bilmeyen kimseler için de inşallah yani faydalı olur. Dediğiniz gibi gerçekten şu anda selefilik ve selef kelimesi, işte buna bağlı olarak Vahhabilik kelimesi, birçok tahrif edilmiş olan kavramlar gibi bunlar da tahrif edilmiş kavramlar, yanlış anlaşılan kavramlar. ve zulme uğramış olan gerçekler yani. Nasıl ki mesela günümüzde işte vatan kavramı, şehadet kavramı, şehitlik yani ve buna benzer kavramlar, la ilahe illallah kavramı nasıl ki tahrif edilmişse, değiştirilmişse, kafirlerin razı olacağı şekle sokulmuşsa, selefilik de aynen o şekilde maalesef tahrif edilmiş, anlamı değiştirilmiş. Evet. Bu ya cahilce yapılmıştır, adam bilmediğinden bunu yapıyordur, taklidi olarak, atalarına bakarak da, cahil olan kimseleri taklit ederekten ya tahrif ediyor, değiştiriyor ve da kasıtlı olarak insanları haktan alıkoymak için, nasıl ki müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den insanları soğutuyorlardı değişik lakaplar takarak, aynen günümüzde de işte selefilikten insanları, Müslümanları ne yapıyorlar? Uzaklaştırıyorlar. İnşallah bunu dahi tanımaya şey yapacağız, inşallah çalışacağız.
İnşallah.
Şimdi selef kelimesi selefeden geliyor. Selef geçmiş anlamına geliyor. Artı işte atalar, babalar, daha önceki geçmiş olan büyükler anlamları taşıyor. Selefilik ise istilahta yani şer'i manada kullanıldığı zaman daha önceki, bizden önceki Müslümanları taklit etmek ve de onlar gibi olmak, onların anladığı dini, onların anladığı gibi anlamak. Tabi buradaki kasıt da, yani selefilikten kasıt, Kur'an'ı ve sünneti, bizim dinimizdeki olan asıl kaynak Kur'an-ı Kerim, akabinde sünnet. Bu iki önemli kaynağı, sahabe, tabi'in ve etba' tabi'in. Yani sahabe gibi anlamak, sahabeye güzellikle tabi olmuş olan tabiler gibi ve o tabilere güzellikle tabi olan, yollarından giden etba' tabi'in gibi. Onlar gibi bu İslam'ı anlamak, Kur'an'ı ve sünneti anlamak, yorumlamak, yaşamak. Ve tabi bu işin içinde yani esasında Kur'an var, Allah'ın kitabı var ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olan hadisler var.
Evet.
Resulullah'ın sahih olan sünneti. Bunu alıp işte yaşamak, bunlara bağlı kalmak, bunların dışına çıkmamak. Tabi bunları anlarken de dediğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabelere tefsir etmişse, anlatmışsa, göstermişse ve onlar da yaşamışlarsa aynen onlar gibi bizim de yani anlamamız, işte fehmetmemiz, vakada uygulamamız ve o şekilde inanmamız yani. Çünkü bu yani İslam'ın kaynağı Kur'an'dan, sünnetten aleyhissalatü vesselam'a Kur'an-ı Kerim indiği zaman aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı tefsir ediyordu. Sözleriyle, fiilleriyle, amelleriyle tefsir ediyordu. Ve tabi sahabe-i kiram onun öğrencileriydiler, onun döneminde yaşadılar. Onu müşahede ediyorlardı. Onunla beraber işte seferlere çıkıyorlar, savaşa çıkıyorlar, ticarete giriyorlar, mescitte, dışarıda bir baba olarak, işte bir tacir olarak, bir Müslüman olarak, bir yönetici olarak, bir kadı olarak, bir öğretmen olarak. Yani hayatın her sahasında onu müşahede ediyorlardı. Eşleri aleyhissalatü vesselamın bütün yani evdeki geçirmiş olduğu hallerini bile bizlere aktararaktan, işte nasıl yerdi, içerdi, banyosu nasıldı, tuvalete girişi, çıkışı, temizliği, evdeki hanımlarıyla olan muamelesi, çocuklarla olan muamelesi, her şeyi bizlere tafsilatlı bir şekilde sahabe-i kiram anlatmışlar, öğretmişler, onlar yaşamışlar. Çünkü birebir aleyhissalatü vesselamı izliyorlardı, takip ediyorlardı ve onun sünnetini yani uyguladıkları için şüphesiz ki en güzel İslam'ı tabii onlar anlamıştır. En güzel İslam'ı onlar öğrenmiştir, tatbik etmiştir.
Cemal Hocam, bu zikretmiş olduğunuz bu üç nesil, bu üç asır, üç çağdan aslı yani bu selefin oluşturan, bu çağların aslını o zaman sahabe oluşturur değil mi hocam? Yani selefin aslı, en önemli tabakası sahabedir yani.
Aynen, yani en önemli tabakası sahabedir. Ben selefiyim dendiği zaman da yani ben sahabeleri takip ediyorum.
Evet.
İşte Kur'an'ı ve sünneti anlarken, yaşarken aynen sahabenin anladığı gibi, yaşadığı gibi ben de onları taklit ediyorum. Ve onların yollarına güzellikle tabi olan tabi'in, evet, yani onların yollarına güzellikle tabi olan etba'at tabi'in, ben bunlara tabi oluyorum. Ve aslında yani selefilik demek, masum olan bir kaynağa yapışmak demektir. Yani sahabe, tabi'in, etba tabi'in, bunlar genel anlamda yani hepsi mecmu olarak Mecmu olarak hatadan Allah-u Teala'nın uzaklaştırdığı masum kıldı. Yani toplum olarak masum kıldı en hayırlı üç nesildir. Dolayısıyla yani masuma tabi olmaktır ya da direkt vahye tabi olmak anlamına geliyor. Çünkü bir hadiste aleyhissalatü vesselam لَا تَشْتَمِ اُمَّتِ عَلَى دَلَالَ diyor. Benim ümmetim dalalet üzere toplanmaz diyor. Tabii her ne kadar bu hadis hakkında alimler konuşmuş olsalar da değişik yollardan yani hasen olduğu söyleniyor bu hadis. Ve birçok bunu destekleyen deliller var. Yani sahabe genel anlamda dalalet üzere toplanmazlar. Tabi'in toplanmazlar, etbat tabi'in toplanmazlar. Ve İslam tarihinde en hayırlı bu üç nesil vardır.
Onların icma etmiş olduğu, ittifak etmiş olduğu şey kesin dindir yani. Kesinlikle, Allah razı olmuş olduğu, diğerlerin kabul etmediği tek şeydir yani. Onu kabul etmemek sapıklıktır yani, değil mi hocam?
Aynen.
İcmalarına yani, yapışmak lazım.
Yani bir noktada görüş birliğine varmışlarsa kesinlikle bu Allah-u Teala'nın da yani bizlere yani emrettiği bir şeydir, bir dindir. Çünkü dalalet üzere toplanmazlar.
Peki mesela hocam pek çok konuda ihtilaf ettiği konular da var. Mesela bakıyoruz sahabe, tabi'in ve tabi'in arasında bazı meseleler pek çok konuda. Evet. Bakıyoruz mesela farklı görüşler işte bir konu var, üç görüş, dört görüş var. Burada evet. Mesela ne yapmamız gerekiyor hocam?
Evet, şimdi kat'i olan noktalar var. Zaten bu noktalarda ihtilaf etmemişler. Yani domuzun eti haram mı değil mi diye bu
orada
noktada
kesin tabi oluyor.
İhtilaf edilmemiş. Ama Allah-u Teala'nın hikmeti bazı konularda Allah-u Teala ümmetin içtihadına bırakmıştır. Alimlerin içtihadına yani bırakmıştır. Bu noktada da sahabeler ihtilaf etmişler. İki görüşe varmışlar mesela sahabenin geneli ya da üç görüşe varmışlar. Demek ki hak bu iki görüşten hatta üç görüşten bir tanesinde.
Yani başka üç görüşte dördüncü bir görüş ortaya çıkarmak caiz değil değil mi?
Caiz değildir, yanlıştır.
O zaman selefi yoldan çıkmış oluruz yani.
Evet. Çünkü yani dediğim gibi yani dalalet üzere toplanmazlar. Evet. Bu üç tanesinden bir tanesindedir. İçtihadi olan şeylerde. Zaten müçtehid olan kişi içtihad edip hakka ulaşmak için çaba harcıyorsa hakka isabet ederse hadiste geçtiği gibi iki ecir alır. Hakka isabet etmezse bir ecir alır. Evet. Ama neticede bunlar Allah için yani cühütlerini, zamanlarını sarf ettikleri için bütün güçlerini yani hakka ulaşma noktasında Allah-u Teala muhakkak ki yani ne yapar? Onların ecirlerini verir. Allah-u Teala onlardan hepsinden razı olsun. Yani işte seleflik budur ama maalesef günümüzde çok tahrif edilmiş.
Evet.
Yani insanları seleften, gerçek dinden uzaklaştırmak için yani tağutlar, kafirler, asli kafirler, mürtetler, laikler, demokratlar olsun selefiliği, vahabiliği yani çarpıtaraktan, değiştirerekten insanlara sunuyorlar, insanları soğutuyorlar. Ve aynı şekilde yanlış olan fırkalar, dalalette olan fırkalar da kendi ayıplarını, kendi kusurlarını, kendi dalaletlerini, kendi yalanlarını hatta örtmek için, sahtekarlıklarını örtmek için ne yapıyorlar? Selefiliği tahrif ediyorlar, Vahabiliği tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar. Sırf kendi dediğim gibi yani bidatlerini örtmek için, şirklerini örtmek için, dindeki oynayışlarını örtmek için, tahrif etmek için değiştiriyorlar. Yani bizim anladığımız gibi dini anlayın demeye çalışıyorlar. Halbuki yani bizim için onların dinleri kesinlikle örnek değildir. Bizim için esas olan Allah'ın kitabıdır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. İşte bu Kur'an ve sünneti dediğim gibi yani sahabenin anladığı gibi anlamak, yaşamak. Budur selef. Yani asıl kaynağa gidiyoruz. Milletin daha sonra yani ortaya koyduğu, değiştirdiği, işte eklediği yani o kaynağı değil yani asıl kaynağına gitmek.
Evet.
Yani bir asıl kaynak var. Suyun asıl berrak, temiz olduğu gibi, doğal olduğu gibi yani akan bir bölüm var. İleriki safhalarda mesela bu su işte ayrana dönüştürülüyor, meyve suyuna dönüştürülüyor. Kirleniyor. Ondan sonra azalıyor. Yani orijinalliği kayboluyor.
Evet.
Biz de böyle kaybolmamak için ne yapıyoruz? Asıl safa gidelim diyoruz. Saf olan, berrak olan kaynağına gidelim diyoruz. Çünkü aradan 1400 sene geçmiş. İslam ümmeti önce bir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir olarak yaşıyorlardı. Tefrika yoktu, parçalanma yoktu. Din orijinal olarak duruyordu aynen olduğu gibi. Ebu Bekir radıyallahu anh dönemi, Ömer radıyallahu anh döneminde, Osman radıyallahu anh döneminde yani tek saf olarak devam etmiştir cemaat olarak. Din değişmeden ama Osmanlı'nın son dönemlerinde fitneler vuku bulmuş.
Tek itikadi, tek akide görüşü vardı. Başka böyle aynen, farklı bir evet, yanlış akide bir mesele yoktu. Ama ilim meselelerde, fıkıh konularda ihtilaflar vardı ama itikatta yoktu o zamana
genel kadar. Genel meselelerde evet. Yani evet, ihtilaf yoktu. Tefrika yoktu. Müslümanlar tek parçaydı.
Evet.
Ama daha sonra Müslümanlar Allah'ın takdiri, dışarıdan olan yani düşmanların yani şeyiyle, müdahalesiyle, içeriden olan münafıkların, zındıkların müdahaleleriyle Müslümanlar parçalandılar, bölündüler. Sonra savaşlar başladı Müslümanlar arasında, Osmanlı'nın öldürülmesiyle, şehit edilmesiyle. Ali radıyallahu anh döneminde savaşlar başladı ve devam etti Müslümanların arasındaki tefrika. Ve yavaş yavaş gruplar ortaya çıkmaya başladı.
Evet.
Mesela hariciler ortaya çıktı, mürciyeler ortaya çıktı, sofiler ortaya çıktı, eşariler, maturidiler, mutezile, şia kısımları derken bir sürü fırka oluştu.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi Yahudiler 71 fırkaya bölündüler, Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler, benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir diyor.
Evet.
ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. Hepsi cehennemde olacak ancak bir tanesi müstesna. Demek ki dalalete düşecek 72 fırka, dalalete düşecek bir fırka hak üzere devam edecek.
Evet.
Olduğu hal üzere orijinal o eski cemaatin uzantısı olarak kıyamete kadar devam edecek. İşte o fırka kurtuluşa erecek olan fırkadır. Diğerleri cehennemi yani boylayacak olan dalaletlerinden dolayı. Hatta soruyorlar ashab-ı kiram, kimdir ya Resulullah, menhum, kimdir onlar işte bu kurtuluşa erecek olan fırka. Mâ kuntu ana aleyhil yevm ve ashabi, benim ve sahabemin üzerinde olduğu yol, yani bu yola tabi olanlar, bu kimseler.
Evet.
Bunlar kurtuluşa erecekler. Diğerleri dalalete düşecek.
O zaman hocam yani selefiyim diyen bir kimse aslında ne demiş oluyor? Yani ben bu üç asırdaki, üç dönemdeki alimlerin, müçtehitlerin, imamların, muhaddislerin, fakihlerin yolundan gidiyorum. Onların yolu üzereyim. Onların görüşlerine, düşüncelerine, Kur'an ve sünneti anlayışlarına tabiyim demiş oluyor değil mi hocam? Yani Kur'an ve sünneti bizim İslam'ın iki kaynağı olan Kur'an ve sünneti onların anladığı gibi, anlayış üzere açıklamış olduğunuz şekilde anlıyorum anlamına geliyor değil mi hocam?
Aynen öyle de. Evet. Yani beşinci mezhep diye bir şey değildir. Evet. Yani ben Şafii'yim.
Sorudan çıkan bir mezhep değil. Aynen. Yani. Her zaman zaten vardı yani.
Aynen öyle.
Evet. Yani bu dört mezhep imamı mesela doğmadan önce de zaten yani sahabeyle zaten bu selefilik yani selef diyelim zaten oluşmuştu. Sorudan ortaya çıkmış bir şey
aynen
değildir yani.
Yani bu dört mezhep de zaten evet, selefidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaya çalışıyorlardı o büyük imamlarımız. Evet. Allah rahmet etsin. Dini yorumlarken yani bunun yoluna yani dışına çıkmamaya çalışırlardı.
Hı hı.
Yani kaynak olarak Kur'an'ı, sünneti, icmayı alıyorlardı. Sahabeyi kendilerine örnek alıyorlardı ama içtihadi olan noktalarda ihtilaf etmişlerdir.
Evet.
Yani selefilik işte bunlara eklenen beşinci mezhep
değildir.
Ya da sonradan ortaya çıkan İbn-i Teymiye ile işte ortaya çıkan veyahut da Muhammed bin Abdülvahhab ile ortaya çıkan bir şey değildir yani.
Evet.
Selefilik demek ben Kur'an ve sünnete işte bağlıyım. Kur'an ve sünnete direkt asıl kaynağına gidiyorum ama giderken de o büyük imamlarımızın baktığı gibi o sahabe-i kiramın, tabi'in, etbat tabi'in, o güzel temiz Müslümanların, alimlerinin yani dini anlayan fakihlerin yani anladığı gibi, baktığı gibi ben de o şekilde bakıyorum, o şekilde almaya çalışıyorum itikad olarak, amel olarak ve onlara da benziyorum yani benzetmeye çalışıyorum yaşarken nasıl İslam'ı gerçek haliyle yaşadılar. Hani bidatler, hurafeler, şirkler karıştırmadan orijinal olduğu gibi ben de onlar gibi İslam'ı evet, yaşıyorum, yaşayamaya çalışıyorum. Kendimi onlara nispet ediyorum. Bu anlamlara geliyor.
Hocam selefilik yani özellikle itikadi meselelerde onlara tabi olmak demek. Ama tabii yani sadece itikat meseleleri sınırlı değil mi hocam?
Tabii.
Yani bu başka alanları da kapsar değil mi hocam?
Tabii bütün hayatın her alanında.
Ama özellikle itikadi meselelerde yani selefilik deyince evet, özellikle o ilk başta anlatılıyor ama tabii sadece bu değil yani.
Tabii
ahlakta
önce
vesaire.
Aynen. Öncelikle yani tabii kişi menhecinde yani bu dini anlarken, yaşarken evet, nasıl bir din anlayacak? Nasıl bir din yaşayacak? Bunun yani sınırları nedir? Çerçevesi nedir? Bunun şekli nedir? Şemaili nedir? Önce selefilik bu. Yani bunu belirliyor, bunu gösteriyor. Doğru bir dini önce bir anla diyor. Sonra nasıl yaşadılar? Aleyhisselatü vesselam cihadında olsun, ticaretinde, ahlakında, ibadetinde, muamelesinde yani nasıl davranıyordu? Aynı şekilde onu da ne yapmak? Taklit etmek.
Sahabeler nasıl?
Ashab-ı kiramı ne yapmak? Taklit etmek. Yani örnek vereyim, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zühd hayatı vardır. Şimdi günümüzde belki mesela zühd hayatı çarptırılmış. Yani bazı sofiler zühd hayatını işte yamalı elbiseler sürekli giyinerek, tamamıyla dünyadan el etek çekerek, yememek, evlenmemek belki, inzivaya çekilerek, siyasetten çekilerek, insanlardan çekilerek de işte elinde avucunda ne varsa her şeyi tamamıyla vererekten böyle zühd mesela yaşamaya çalışmış olan kişiler olmuş İslam tarihinde. Evet. Günümüzde pek fazla artık o kalmadı yani, hatta zahidim diyenler bile yani yapmıyorlar. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın zühd hayatı var, bunlara uymayan yani. Aleyhisselatü Vesselam zühd hayatında yani Allah'tan alıkoyan, meşgul eden şeyleri terk etmek. Önceliği Allah'a vermek, işte ahirete vermek. Allah'a bağlı olmak yani. Dünyevi olarak insanı alıkoyacak şeylerden ne yapmak? Onlardan yani onları azaltmak veyahut da gerekirse Allah için terk etmek. Yani budur zühd. Yani bunun yani doğru yaşanma şekli vardır. Bir de yanlış yaşanma şekli vardır.
Evet.
Yani mesela bütün elindeki bir ölecek olan bir adamın elindeki bütün parayı Allah yolunda infak etmesi zühd değildir. Ve de doğru bir amel değildir eğer ki ailesini fakir olarak terk ediyorsa. Aleyhisselatü Vesselam'ın Sa'd bin Ebi Vakkas'a dediği gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas, ya Resulullah diyor, ben bir kızım var. İşte ölüm döşeğinde öyle zannediyordu, vefat edeceğini zannediyordu. İşte malımın hepsini ben Allah yolunda infak etmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiyor, razı olmuyor. O zaman ya Resulullah işte yarısını infak edeyim diyor. Aleyhisselatü Vesselam kabul etmiyor. İşte üçte birini ya Resulullah vereyim. Aleyhisselatü Vesselam üçte birini kabul ediyor. فَالثُّلُثُ diyor ve ثُلُثُ كَثِيرٌ diyor. Tamam, üçte bir verebilirsen, üçte bir de aslen çoktur. Yani daha da az infak etmiş olsan, gerisini aileni bıraksan daha güzeldir anlamında. O yüzden Abdullah bin Abbas, beşte birinin verilmesi daha güzeldir diye o şekilde ihtiyat etmiştir. İllet olarak da Aleyhisselatü Vesselam işte aileni insanlara avuç açan birileri olarak bırakman değil, insanlara avuç açmayan bırakman daha hayırlıdır. Yani her şeyi infak edecek olsa, arkandan hanımın, çocukların gidip milletten dinincilik yapacaklar, isteyecekler.
Evet.
Bu işte yanlış bir harekettir. İşte Aleyhisselatü Vesselam bizlere ölçü göstermiştir. Yani zühd dendiği zaman, infak dendiği zaman, cihad dendiği zaman, her ananda nasıl yaşanması gerekiyor, Aleyhisselatü Vesselam bize örnek olmuş. Sahabe-i kiram yani aynen örnek ederekten onlar da yaşamışlar. Aleyhisselatü Vesselam döneminde olmamış noktalarda da içtihad etmiş ashab-ı kiram, yani ileri gelenleri, alimleri. Ve tabi'in de, sahabeye güzellikle tabi olan tabi'in de böyle yani sahabe döneminde düşmemiş olan olaylarda içtihad etmişler. Kur'an-ı Sünnet ışığında o olayları çözmeye çalışmışlar. Etbat tabi'in de böyle. Bizler de diyoruz ki bu üç yani fazileti olan nesile tabi oluyoruz. Yani onlar gibi dini öğreniyoruz. Gerek itikadi olarak gerek de amele yani dökerken.
Hocam bu üç hayırlı nesilde dolayısıyla bu dört mezhep imam olarak bilinen imamlar da giriyor değil mi hocam?
Aynen onlar da
giriyor. Keza mesela işte bu altı hadis imamı, kütüb-i sitte imamları da hepsi aynen de giriyor. Mesela son olarak Nesai işte
evet.
303'te mesela vefat etmiş. O da keza giriyor.
Aynen.
Yani hocam özellikle hatta bildiğim kadarıyla bu İmam Zehebi bu Selef asrını hocam 300 senesiyle kayıtlıyor. Yani Hicri 300'e kadar Selef asrıdır. Ondan sonra vefat eden kimseler. Tabi yani bu tam böyle olacak diye bir şey yok. Tam nokta değil de yani öyle bir takribi bir rakam veriyor. Yani 3 asır dediğimizin dolayısıyla Hicri 300'e kadar yaşamış olan kimseler Selef asrıdır. Ondan sonrakiler Halef asrı olmuş oluyor. Özellikle ölmüş olan nesil o tabii ki.
Evet.
O zaman yani bunun içine işte Nesai en son olarak mesela giriyor.
Evet.
Belki biraz daha fazlalaştırırsak değil mi? Mesela bu işte 320'ye kadar mesela biraz daha uzatırsak bunun içine mesela Taberi de girer.
Evet.
Keza İbn-i Huzeyme de girer. Yani bunlar bizim hepimiz imamlarımız.
Aynen.
Bunlara tabi olmamız gerekiyor. Keza İmam Tahavi mesela.
Evet.
321'de hatırlığım kadarıyla vefat etmiş.
Evet.
O da dolayısıyla yani Selki Selef'in içine girer. Bunlar da imamlarımızdır yani.
Evet.
Bir de hocam yani mesela Selef içerisinde söylemiş olduğunuz gibi hariciler falan onlar da çıkmışlar ama onlar sahabenin yolu üzerine olmadıkları için bizim kastettiğimiz selefi salihinden olmuş olmuyorlar değil mi hocam?
Aynen.
Peki hocam şimdi o zaman dolayısıyla biz onların gibi anlamamız gerekiyor Kur'an ve sünneti. Peki hocam böyle olması gerektiğine dair Kur'an ve sünnetten birkaç delil zikredebilir misiniz hocam?
Evet yani selefin doğru bir kaynak, doğru bir yani menheç olduğuna dair yani deliller ise Kur'an-ı Kerim'den estaizu billah ve men yushaqiqir rasule min ba'di ma tabayyana lahu'l huda ve yettabi ghayra sabilil mu'minin Nuvellihi ma tevelleh ve nuslihi cehennem ve sa'et masira. Kim Resul'e muhalefet ederse, yolundan ayrılırsa, nuvellihi ma tevelleh, neye sapıttıysa, neye yönelmişse, biz onu o dalaletiyle yüz yüze bırakırız.
Müminlerin yolunun dışındakine.
Aynen. Ve tabi gayre sebil mümini. Ve müminlerin yollarının dışında başka bir yola intisap ederse.
Evet.
Yani işin içinde Resulullah'a isyan var aleyhissalatü vesselam. Onun yolunu, sünnetini bırakma var. Ve ona tabi olan o sahabenin, tabi'in, etbat tabi'in, onların o cemaat-i müslimin, ehl-i sünnet vel cemaat. Bu yolu bırakıp başka bir yola sapma vardır.
Evet.
Böyle yapacak olursa o zaman ceza olarak da, bu isyanına ceza olarak da Allah-u Teala o delalette ne yapar? Onu o şekilde bırakır.
Evet.
Ve cehennem yani azabıyla onu haber verir ve orada dalalete düşeceğini Allah-u Teala ne yapıyor? Beyan ediyor.
Ya ben tek yolu kabul ediyorum diyor. Sahabeye tabi olacaksın. Onun dışında kimseye tabi olmayacaksın. Ve tabi'in, onlara tabi olanlar.
Aynen. Yani. Ve yettebi gayre sebilin mü'minin. Evet, yani mü'minlerin yolunun dışında.
Sahabenin dışındakiler.
Şüphesiz ki burada mü'minlerin yolları kimdir?
Sahabe.
Sahabedir. Tabi'in, etbat tabi'in.
Evet.
Başka bir ayette ehli kitap olan yani Yahudi, Hristiyanlar, bunlar dini tahrif ettiler. Allah'a şirk koştular, değiştirdiler. Allah-u Teala onlar hakkında bahsederken فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُوا. Sizin iman ettiğiniz gibi eğer onlar iman ederlerse o zaman hidayet üzere olurlar. Yani ey ashab-ı kiram, siz nasıl Allah'a, Resulüne iman ettiyseniz, Allah-u Teala haber verdiği şeylere, Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği şeylere nasıl iman ettiniz, nasıl kabullendiniz, imanınız şekillendi ve amele döktünüz. Onlar da sizin gibi eğer iman ederlerse
o zaman
hidayete ne yapanlar? Tabi olurlar.
Evet.
Demek ki burada Allah-u Teala ne yaptı? Bize sahabe-i kiramın imanlarını bizlere ne yaptı? Örnek gösterdi.
Evet, sadece onu kabul ettiğini ifade ediyor yani.
Evet.
Evet.
Sünnetten yine deliller var bunu hani destekleyen.
Evet.
Mesela bir hadisinde aleyhissalatü vesselam لَا تَشْتَمِ اُمَّتِي عَلَى دَلَالَ diyor. Yani benim ümmetim dalalet üzere toplanmaz diyor. Burada tabii ümmeti kim? Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabe-i kiramdı.
Evet.
Sonraki gelenler hani başka hadislerde bunun hani kastettiğini şey yapıyoruz. Ve diğer tabii bütün asırlarda yani bütün Müslümanların alimleri, müçtehitleri dalalet üzere toplanmazlar.
Evet.
Biz bunu da öğreniyoruz yani. Hani 10-15 asır sonra mesela günümüzde de eğer ki içtihadi bir mesele olursa bütün dünyadaki Müslümanların imamları, büyükleri, fakihleri kesinlikle hepsi dalalet üzere icma etmezler.
Evet.
İlla ki birileri hakka isabet edecek, birileri gerekirse hani başka görüş beyan edecek.
Evet.
Burada işte Aleyhisselatü Vesselam kendi sahabesini yani şey yapıyor, gösteriyor. İşte hayrul kuruni karni, Buhari'de geçen hadis.
Evet.
Hayrul kuruni karni thümmellezine yelûnehum thümmellezine yelûnehum. En hayırlı nesil benim neslimdir diyor ashab-ı kiram. Sonraki gelenler ve sonraki gelenler. Yani üç nesil sayıyor, dörtüncüsünü
evet
saymıyor.
Açık, çok açık. Evet.
Evet, biz de yani açık bir şekilde görüyoruz ki demek ki en hayırlı olan nesil bunlarmış.
Evet.
Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü nesil bunlar. Birinci nesil, ashab-ı kiram ikinci nesil, tabi'in. Üçüncü nesil, etba'at tabi'in. Ve hadisin devamında da işte hani niçin bunlar hani faziletli kılınmış, diğerleri faziletli kılınmamış? Çünkü diyor yeşhedûne kable en yani yemin istenmeden nasıldı şey ثم يجيوا اقوام evet تسبق شهاده احدهم يمينه
sonra bozulma meydana geliyor diyor yani.
Aynen yani bozulma meydana geliyor. Sonraki kavimler gelecek diyor. Bunlardan belki şahitlik istenecek. Adamın şahitliği yeminli geçiyor.
Evet.
Daha yemin etmeden önce şahitlikte bulunuyor. Sonra yemin ediyor. Devamında ve yeminuhu şehadetehu. Yani ya da yemini, şehadetini, şahitliğini ne yapıyor? Geçiyor. Yani burada artık dini o kadar hafiflemiş, takvası, vara denen şey, yani şüphelerden uzak durma, Allah korkusu azalmış ki belki kendisinden daha yemin istenmeden hemen yemin ediyor. Şahitlik daha istenmeden şahitlikte bulunuyor. Ve de şahitliğe layık değilken şahitliğe getiriliyor. Ve hatta önemsemiyor yani bu aslında şahitlik yapmak çok büyük bir şey yani. Allah katında vebali olan, büyük olan, hani çünkü insanlar hakkında iftira atmak Aleyhisselatü Vesselam'ın en öfkelendiği yani bir husustu yani anlatırken. أَلَا وَقَوْلِ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلِ الزُّورَ hani derken hani yaslandığı yerden doğrulması, böyle öfkeli bir şekilde anlatırken aman aman dikkat edin yani ele ve kavli zur, yani insanlar hakkında sahte söz söylememek, iftira atmamak. Yani noktalarında bu büyük günaha bahsederken, ama öyle bir asır gelecek ki insanlar çok rahat bir şekilde yalan yere şahitlik yapacaklar.
Güvenilmeyecekler diyor ki zaten.
Aynen yani.
Hainlik yapacaklar, güvenilmeyecekler.
Aynen, güven, yani güvenin yitirilmesi kıyamet alametlerinden, yalanın çoğalması.
Sözlerini yerine getirmeyecekler.
Aynen, sözlerini yerine getirilmemesi hep kıyamet alametlerinden. Yani burada sonraki nesillerde bu bu tip günahların çoğalacağı, takvanın azalacağı, bozulacağı yani açık bir şekilde ifade ediliyor.
Yazısı hocam geçiyor ya, her gelecek olan zaman
evet.
Bir sonraki zaman ondan daha da şerli olacak diyor.
Daha
hatta telkav rabbekum, Rabbinize aynen kavuşuncaya kadar bu böyle devam edecek. Yani her gelecek olan zaman
aynen
bir sonraki zaman ondan daha şerli olacak diyor.
Daha şerli olacak.
Ama hayırı özellikle 3 nesle hasrediyor yani.
Aynen.
Evet.
Başka delil yine İmam Müslim'de geçen hadis: "La tazalu taifetun min ummeti zahirina alal hak, la yadurru man khalafahum ve la man khadalahum hatta yati emrullah." Ve hum zahiruna alan nas. Benim ümmetimden bir taife diyor, İnsanlar muhalefet etse de, destek vermemiş olsa da, onları yalnız bıraksalar da bunlar hak üzere olacaklar diyor. Zahirina alal hak diyor. Bunlar her zaman hak üzere devam edecekler.
O zaman Hak Taife'den bir ismi de hocam.
Aynen.
Bu Selef Salih'in bir ismi de Hak Taife'den.
Hak Taife'dir.
Hadisi o şekilde ifade.
Bunlar işte Taifetul Mansura denir.
Taifetul
yani Allah'ın
Mansura
yardım mesela ettiği, zafere ulaştırdığı, işte hak olan taife.
Mansur'in geçiyor çünkü.
Evet.
Taifetul Mansura. Evet.
O şekilde. Yani bunlar o şekilde hak üzere olacaklar. Bazı rivayetlerde kaimetun bi emrillah. Allah'ın emri üzere kaim olan, yani Allah'ın emrini yerine getiren, şeriatı Allah'ın emrettiği şekilde doğru bir şekilde yaşayan, yani orijinal şekliyle yaşayan, yani şeklinde Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Başka bu Davud Tirmizi'de geçen delil var. İşte hani az önce bahsettiğim Yahudiler 71 fırkaya bölünecek, işte Hristiyanlar 72 fırkaya, Müslümanlar da ümmeti de 73 fırkaya, işte
hepsi ateştedir diyor.
Ateştedir. Sadece bir tanesi kurtuluşa erecek, o da benim ve sahabemin yoluna tabi olanlar diyor.
Evet.
Ben ve sahabem, yani o ve o yola tabi olanlar.
Ya hocam, bu hadisten yola çıkarak Fırkayı Naciye diye de dolayısıyla isimlendiriliyor değil mi?
Bir aynen.
Salim, fırkayı, kurtuluşa eren fırka,
kurtuluşa
tek fırka.
Kurtuluşa eren, dalaletten.
Aynen. Cehennemlik yani, evet.
Kurtuluşa eren fırka. Başka yine hadiste İrbad İbn-i Sariye'nin hadisinde فَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اَخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Sizden uzun yaşayanlar çok ihtilaf görecekler.
Evet.
Gerçekten günümüzde olduğu gibi bir sürü cemaat, fırka, din yani anlayışları farklı. فَسَيْرَ اَخْتِلَافٍ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ. Size tavsiyem diyor, sünnetime tabi olun.
Evet.
Ve benden sonra gelen raşid halifelerin, yani benim yoluma tabi olan, benim sünnetimi sünnet edinmiş olan, benim izimden giden o hulefe-i raşidin, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi radıyallahu anhum ve onların yollarına tabi olan, o imamların yollarına tabi olun. Addu aleyha bin nevaciz ve azı dişlerinizle ona yani şey yapın, ısırın, yapışın. Şu ön dişlerinizle değil, azı dişlerinizle,
hı hı,
yani en sağlam olan diş tarafıyla, yani sağlam bir şekilde sarılın sünnete,
evet,
ve sahabenin yani o sünnetine.
Evet.
Ve iyyakum ve muhdesatil umur. Aman dikkat edin, sonradan ortaya çıkmış olan şeylerden uzak durun. Uzak durun niye? Çünkü fe inne kulle muhdesetin bid'a. Çünkü her bir sonradan ortaya çıkan ibadet adına, tabi din adına, sünnette olmayan, sahabenin döneminde olmayan, sonradan ortaya çıkacak olan din anlayışı olsun, ibadetler olsun, herhangi bir şey eklemeler, bunlar muhdefe, yani bunlar bid'attır. Bazı rivayetlerde de وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ. Her bir bid'at dalalettir, sapıklıktır. وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Her bir dalalet de ateşe götürür. Ya daha sonra bid'atler ortaya çıktı. Mesela örnek veriyorum, tarikatlar çıktı. Tarikatlarda çok değişik zikirler, İşte şiş saplamalar, rabıta yapmalar, kalkıp böyle zıplamalar, öyle çok değişik
sünnette olmayan zikir.
Sünnette olmayan şeyler,
zikir.
Kabir etrafında tavaf etmeler, secde etme, işte kurban kesme, çaput bağlama, işte şeyhlerden medet isteme ve buna benzer o kadar çok şeyler çıktı ki Şiaların yapmış oldukları, yani dindeki tahrifat, yani gerek itikatta gerek amelde yani Ehl-i Beyt'i böyle ilahlık sıfatlarına çıkarmaları, hiç olmayan hani Hüseyiniler mesela mescitler ve hatta ibadethaneler yaptılar yani mescitlere muhalif olarak. Her sene işte Aşure günlerinde kendilerine işte kılıç vuraraktan, işte kendilerine eziyet ederek, işte zincir vuraraktan, değil mi? Yani o şekilde ayinler yapıyorlar, ibadetler yapıyorlar. Ve yani o kadar değişik bir din ortaya çıkardılar ki bakıyorsunuz ki asıl orijinal dinden çok farklı
şirkler,
bid'atlar, şeyler ortaya çıktı. O yüzden Aleyhisselam bunu mucizevi olarak yani 1400 sene önceden haber verdi.
Evet.
Yani muhdes olan şeyler ortaya çıkacak. فَسَيَارَ اَخْتِلَافًا كَثِيرًا Çok ihtilaf görecek. Ve bugün her bir fırka tabii diyor ki bizim doğru yol bizim yolumuzdur. Bizim işte yolumuz yani cennete götüren bir yoldur. Ama yani bunlar birbirlerine zıt olan, hatta birbirlerini dalalet üzere gören, birbirleriyle savaşan, birbirlerini tekfir eden. Hak bir tanedir. Peki hangisidir?
İşte Efendimiz açıklamış hadislerinde. Budur.
Onu yani açıklamış. O zaman فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَيَ الرَّاشِدِينَ O yüzden yani selef demek sünnete gidip yapışmak demektir.
Evet.
Selefe yani daha doğrusu sünnete çok önem göstermek. Ona yapışmak ve sonradan ortaya çıkmış olan bid'atleri
tercih etmek. Hocam biz ehl-i sünnet vel cemaat da zaten diyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat tek hak mezhep, bunu biliyoruz.
Evet.
Dolayısıyla ehl-i sünnet vel cemaat eşittir, seleftir.
Aynen.
Diyoruz değil mi? Peki hocam neden dolayı mesela ehl-i sünnet vel cemaat denmiş? Yani ehl-i sünnet,
evet,
ehl-i cemaat ne demek hocam her birisi? Bunda da mesela isimlere geçiyor mu özellikle hadiste?
Evet. Sünnet yol demek, menheç demek, metot demek. Yani ehl-i sünnet dendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat şeklini, işte metodunu, yani İslam'ı yaşama şeklini kendilerine yani örnek edilmiş olan kimseler.
İtikad
yani birebir gerek şeyler, itikatta gerek amelde.
Evet.
Yani aleyhissalatü vesselam'ı taklit etmek. Vel cema'at dendiği zaman sahabe demek.
Evet.
Yani bu sünneti yaşayan, aleyhissalatü vesselam'ın terbiyesinde geçmiş olan, yani bu ashab-ı kiramın yani yolunu takip etmek.
Evet.
Ve diğer hadiste de beyan edildiği gibi tabi'in, etba'at tabi'in, yani sahabeyi taklit eden, diğer yanları da taklit eden bu üç özellikle öncü nesil, temiz nesil, daha hani dalete düşmemiş olan özellikle bu üç neslin yani yolunun devam edilmesi. İşte buna binaen ehl-i sünne vel cema'a denmiş.
Evet.
Yani o cemaatin uzantısı, o cemaate.
Bunlar sünnete tabi olurlar. Yani akıllarını, mantıklarını ön plana tutmazlar.
Tutmazlar.
Kıyaslamalar böyle yaparak böyle hüküm belirlemezler. Kur'an ve sünneti her zaman öne alırlar. Aklın, mantığın, kıyasın önüne alırlar.
Aynen.
Sünnet demek bu. Ve cemaatte.
Aynen.
Hatta hadiste de geçiyor değil mi hocam? O bahsetmiş olduğunuz 73 fırka hadisinin mesela bir varyantında da onlar cemaattir diyor. Yani bir başka işte siz söylediniz benim ve ashabın yolu üzere olanlardır.
Evet.
Bir başka rivayette de cemaat yani onlar cemaattir. Yani ilk İslam toplumu
aynen,
sahabidir yani.
Aynen.
Oysa ehli cemaat yani sahabeye yapışmak, onlara tabi olmak anlamına geliyor değil mi hocam?
Doğru.
Hocam bir başka soru da bu Selefi Salih'in itikadi görüşleri hocam. Kendisini diğer fırkalardan ayıran akidevi meselelerdeki görüşleri hocam. Bunlardan da biraz bahsetsek. Özellikle de yani ehl-i sünnet vel cemaat olarak tanınan iki fırka olan Eş'ari ve Maturidilerin hilafına olan görüşleri hocam nelerdir? Bunlardan da biraz bahsedersek daha da selefilik nedir? Selef kimdir?
Evet.
Bu daha net bir şekilde ayrılır hocam. Birkaç görüşünde ve önemli olanlarından kısaca bahsederseniz hocam. Buyurun.
Evet. İtikadi noktalarda yani selef-i salihin ve hatta selefilik yani menheçleri özellikle Allah-u Teala'yı birlerken rububiyette, uluhiyette isim ve sıfatlarında birlemek.
Evet.
Şeklinde o şekilde Allah-u Teala'nın birlenmesini yani orijinal geldiği gibi Kur'an'da ve sünnette, hı-hı, sahabenin anlattığı şekilde,
evet,
Allah-u Teala'yı gerek rububiyetinde birlemek yani yaratırken, ihya ederken, rızık verirken ilahiri, uluhiyetinde birlemek, Allah'a olan ibadet ve ibadet çeşitlerinde bütün ibadet olan bütün noktalarda Allah-u Teala'ya bunu hasretmek, Allah'ı yönetmek,
evet,
şeklinde Allah-u Teala'yı birlemek. İsim ve sıfatlarında da Kur'an'da ve sünnette geçtiği gibi, geldiği gibi Allah-u Teala kendisinden bahsederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan bahsederken isimlerinden, sıfatlarından geldiği gibi kabullenmek, tahrif etmeden, değiştirmeden, eklemeden, teşbihe girmeden o şekilde kabullenmek ve hiçbirini reddetmeden yani kabullenmek. Bu şekilde ne yapmışlardır? Tevhidi yani kendilerine menhec edinmişlerdir. Diğer fırkalara bakıyoruz mesela rububiyet ve uluhiyet yani şeylerinde birlemelerinde problemler görüyoruz. Yani bazı fırkalara göre Allah'ı birlemek demek sadece rububiyette birlemek.
Evet.
Olarak bunu yani anlatırlar. İşte Allah-u Teala'nın sadece hani onun Rab olduğu, ilah olduğu yani yaratıcı, işte rızık veren, o kainatı yani yaratmış, düzene koymuş. Yani tevhidi bu şekilde anlatırlar. Halbuki bu tevhidin bir yönü yani tevhidin diğer yönü bütün ibadet noktalarında. Yani Allah-u Teala'yı da birlemek. Evet. Bu noktalarda bakıyoruz, uluhiyet tevhidinde sıkıntılar var yani. Tarifinde, tanıtımında. Ya da bakıyoruz mesela isim ve sıfatlarda ciddi böyle hatalar oluyor. Eş'ariler de olsun, Maturidiler de olsun, diğer Mu'tezile, diğer fırkalar. Bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarında işte bazı kabul etmedikleri mesela sıfatlar var. Ya da daha doğrusu tevil ettikleri mesela yani sıfatlar var. Hatta kabul etmedikleri, örnek verin mesela Allah-u Teala tebessüm eder ya da güler, hadiste geçtiği gibi. Ehl-i sünnet ve cemaat itikad ederler. Evet, Allah-u Teala gülür, güler ve tebessüm eder. Tabi bu şekle girmeden, haşa tahrif etmeden, yani nasıl anlamışsa sahabe-i kiram, Allah-u Teala tebessüm eder, Arapçada belli lügat olarak.
Zahiri manasını veririz yani.
Zahiri manasını
veririz.
Aynen, manasını veririz. Ama şeklini Allah'a bırakınız. Allah'a yakışır şekilde.
Keyfiyetini bilmiyorum.
Keyfiyetine girmeden nasıl olacak? Yani keyfiyetine girmeden, değiştirmeden, anlamından dışarı çıkarmadan deriz ki evet Allah-u Teala ne yapar? Tebessüm eder ve Allah-u Teala güler. Ve de işte cehenneme ayağını koyar. Cehennem kat kat der. Tamam ya tamam ya ya Rabbi hani hel min mezid, hel min mezid derken daha yok mu, daha yok mu diye cehennem ehli atılırken orada işte Allah-u Teala diyor, Rahman diyor, ayağını diyor cehenneme koyar diyor. Ondan sonra cehennem tamam tamam ya Rabbi diye orada mesela şey yapar.
Yani, demek ki ayağı var Allah-u Teala'nın ama yani bizim keyfiyetini bilmediğimiz ve hiçbir mahlukatınkine benzemeksizin böyle ispat ederek yani.
Aynen yani Allah-u Teala ispatlarız yani. Deriz ki evet Allah-u Teala haber vermişse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişse demek ki burada Allah'ın ayağının olduğu söyleniyor. Biz iman ediyoruz. Ama haşa mahlukata benzetmeden, hiçbir şeye benzetmeden, keyfiyetine girmeden.
Nasıldır
bu? Nasıldır bu? Allah'a yakışır şekilde ve geldiği üzere biz iman ediyoruz. Yani keyfiyetini, şeklini, ilahiri bunu Allah'a bırakıyoruz. Çünkü bizim aklımız ermez bunu böyle bir şeye. Allah-u Teala elinden bahsediyor, Allah'ın eli. Yüzünden bahsediyor Allah'ın yüzü.
Arşa istiva etti.
Arşa istiva etmesi gibi. Bu ve buna benzer. Yani isim ve sıfatları da Selef-i Sani'nin özellikle diğer fırkalardan ayıran özelliği geldiği gibi yani kabul etmek. Aynen İmam Malik'e mesela istiva sorulduğu zaman Allah arşa nasıl istiva etmiştir? 7 ayette Ar-Rahmanu demiyor. Alel arşi istiva. Rahman arşa istiva etmiştir. 7 yerde istivadan bahsediyor.
Evet.
Şimdi istivanın manası, hani Arapça manası yükselmek demek, doğrulmak demek. Değil mi? Bu manalara geliyor. Allah arşa istiva etmiştir. Yükselmiştir, doğrulmuştur. Yani anlam olarak bu. Ama nasıl yani İmam Malik'e sordukları zaman keyfel istiva? Yani Allah nasıl istiva etti peki? Burada tabii anlatacak olsa haşa bu sefer insanlar Allah-u Teala'yı mahlukata benzetecekler. Yani bir insan bir kürsüye çıkıp oturduğu zaman nasıl oturuyor, nasıl oluyor? Haşa akıllarına bu gelecek.
Evet.
Tabi Allah-u Teala bundan biz tenzih ederiz. Allah-u Teala insanlara benzemez, insanların yani arşı insanların arşına benzemez. Allah-u Teala da teşbihten münezzehtir Celle Celaluhu.
Evet.
O yüzden el-istiva-u ma'lum demişler. Yani istiva belli olan, bilinen bir şeydir.
Manası bellidir yani.
Manası
yükselmek ve orada yerleşmek.
Aynen yani Araplar üzerinde. Anlıyorlardı. Ashab-ı kiram, tabi'in etba tabi'in anlıyorlardı.
Evet.
O Arap yani lügatını bildikleri için.
Aynen.
Ama el-istiva ma'lum ve keyfiyetu mechul.
Evet.
Ama bunun keyfiyeti, şekli bu ise mechul. Bizim için kapalıdır. Ve imanu bihi vacib. Buna iman etmek zorundayız. Vaciptir. Ve sualu anhu bid'a. Böyle bir şeyi sormak nedir? Bid'attır. Nasıl istiva etmiş? Allah'ın eli nasıl? Allah'ın eli onların elleri üzerindedir o beyat edenlerin. Nasıl eli üzerine olmuştur? İşte nasıl Allah-u Teala o gözleriyle takip eder Nuh Aleyhisselam işte gemisini? İlahiri hani bu gibi yani isim ve sıfatlarda bahsedilirken burada işte yani vel keyfiyetu mechul vel imanu bihi vacib ve sualu anhu bid'a sormak bid'attır. Buna iman etmek zorundayız. Evet. Hatta yani rivayetlerde de وَمَا أَرَاكَ إِلَّا مُبْتَدِعًا فَأَخْرِجُوهُ. Ben seni bid'atçı olarak görüyorum, bunu buradan çıkartın. Hı. Gelip ortalığı karıştırıyorsan, soruyorsan, senin doğru bir maksadın yok. İşte böyle diye sahabeler bu ayetleri, bu hadisleri yani isim ve sıfatları da işitirken olduğu üzere kabul ediyorlardı, tarife girmiyorlardı. Ama sonraki gelen fırkalar dediğim gibi ne yaptılar? Bunu tahrif ettiler, değiştirdiler. Mesela Allah'ın elinden kasıt kudreti dediler. Ya da kuvveti dediler. Evet. İşte istiva etti mesela mana olarak yani istila oldu, yani hakim oldu. Sanki yani haşa başka bir ilah vardı, onunla savaştı, sonra o kürsüyü eline geçirdi gibi manalar çıkıyor ki bu tabi Kur'an'da gelmemiş, sünnete gelmemiş. Ashab-ı kiram, sahabe böyle bir şeye girmemişler.
Bunda keyfiyetini bilmediğimiz gibi manasını da bilmiyoruz demişler. Aynen, manasını aynen. Boşaltmışlar. Evet. Öyle yani okuruz geçeriz, hiç manasını da bilmeyiz deyip evet. Sıfatları iptal etmişler yani.
Aynen yani özellikle bu yani farklar var. İmanın tanımında mesela. Biz ehli sünnet ve cemaat imanı yani hem kalben tasdik, hem dil ile ikrar, evet. Hem de amel imandandır. O şekilde itikad ederiz. Aynı zamanda iman azalır ve çoğalır.
Evet.
O şekilde itikad ederiz ama bir takım fırkalarda iman sadece kalben bilmektir diyen olmuş. Cehmi fırkası. İşte kalben tasdik etmektir. Meşallah. Dil ile mesela ikrar etmek işte onun kemaliyetindendir. Ya da Müslüman olup olmadığı mesela hani ortaya çıksın diye.
Evet, zahirde.
Aynen yani tarif edenler olmuş ya da yani kalben tasdik etmek, dil ile ikrar etmek ama amel imandan değildir. Evet. Sadece kemali şeyidir, boyutudur. Yani diye tefsir edenler olmuş. Ama ehli sünnet hayır demiş. Yani bize geldiği gibi sahabenin tabiin yani etba tabiin yani bize tefsir ettikleri gibi iman nedir? Hem kalben tasdiktir, hem dil ile ikrardır, hem de amel ondandır. Aynı zamanda iman azalıp çoğalır. Bazı fırkalar demişler sabittir yani azalıp çoğalmaz. Yani Cibril Aleyhisselam'ın imanı, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in imanı ile ümmetin en günahkar olan bir Müslümanın imanı aynıdır yani iman noktasında. Ama biz deriz ki öyle değildir yani. Ebu Bekir imanı radıyallahu anh, hatta o bile sahabeyle kıyas edildiği zaman bir olmazdı yani. Hatta delillerde geçtiği gibi Ebu Bekir radıyallahu anh, imanı diyor ümmetin imanıyla tartıldı, Ebu Bekir'in imanı ağır bastı diyor. Bu ve buna benzer çok deliller var yani. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman diyor زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. İmanları artar. Demek ki iman şey yapıyor, artıyor. Ve biz bunu da hissediyoruz. Allah'a ibadet ettikçe, itaat ettikçe imanımız artar. Allah'a isyan ettikçe imanımızın azaldığını ne yapıyoruz? Görebiliyoruz yani açık bir şekilde.
Bunlar hocam da ameli imana katmadıkları için o imanın tersi olan küfür de kalbe hasrediyorlar değil mi? Yani küfür kimse kafir olması için de kalbin yalanlaması lazım, inkar etmesi lazım, işte helal kılması lazım, işte haramı. Ancak aynen. Böyle kafir olur diye söylüyorlar değil mi hocam? Aynen. Bunun gereği ameli katmazsan sen, evet. Dolayısıyla ancak böyle kafir olur diyorlar. Ameli küfür olmadığını söylüyorlar değil mi hocam?
Aynen.
Daha yani bu tevhid de böyle değil mi hocam? Yani tevhid ve iman zaten birbirine çok yakın birbirine. Olduğu için. Evet. Rububiyet tevhidi, o da yani inanç, sadece inançla alakalı. Evet. Dolayısıyla ameli olan küfür diye bir şey katmıyorlar, söylemiyorlar. Yani böyle kişi dinden çıkmaz. Benim kalbim temiz zaten sözü de buradan gelse gerek değil mi hocam?
Aynen.
Toplum zaten Maturidi inancına sahip olan bir toplum. Bizim Türk toplumu mesela. Benim evet. Kalbim temiz zaten, sıkıntı yok. O yüzden her türlü küfürü tavizi işleyebilirim, verebilirim.
Ya o sebeple, evet, bakıyorsunuz mesela Müslümanların başında olan mürtetler, işte yöneticiler, bu despot olan, tağuti olan bu kafirler evet. Şeriatı kaldırıyorlar mesela, işte şeriata savaş ilan ediyorlar, Müslümanları hapishanelere atıyorlar, öldürüyorlar. Küfür kanunlarını getirip yani teşrih yapıyorlar, fesada yol açıyorlar, İslam'ı engelliyorlar. Bütün bu küfür amellerini işlerken hatta gidip işte mesela Atatürk'ün önünde mesela saygı duruşunda durmak, onun izine tabi olduklarını söylemek ilahiri. Aslen birçok küfür amelini işliyorlar. Ehl-i sünnete göre bunlar nedir? Küfre götüren yani sözler, ameller, şartlar, yerine geldiği maniler ortadan kalktığımız sahibini kafir yapan fiiller. Ama bakıyorsunuz mürciyelerin yanında bunlar, işte bunlara sorarız. Sen kalben helal görüyor musun? Böyle mi itikad ediyorsun?
İnkar ediyor musun?
Aynen yani bu gibi yani şeyler, şartlar getiriyorlar. Ve böylece kafirlere çok büyük kapılar açmış oluyorlar. İstediğiniz kadar küfür işleyin, küfür amel edin. Yeter ki şunu söylemeyin. Evet, ben helal sayıyorum, daha üstün görüyorum. Demediğiniz müddetçe hiçbir amel ile kafir olmazsınız.
Evet.
Adam haşa tutacak peygamberi keserken, öldürürken ben, yani anam babam bu Resul'e feda olsun diyor, ben seviyorum diyor ama siyaset gereği ben kesiyorum, ne yapayım? Ben de helal görmüyorum diyor. Haşa Resul'ü kesiyor, ashabına savaşıyor, Kur'an-ı Kerim'i fırlatıyor, küfür kanunu getirip koyuyor. İşte kafirlere yardımcı oluyor Müslümanlara karşı. Ha, ben de ilahe illallah diyorum. Yani o yani mürtetler de buna benzer mürtetler olmuştur sahabe döneminde. Zekatı inkar eden, reddeden ve peygamberlik iddia eden. Sahabe-i kerim bunlara karşı savaşmışlardır, tekfir etmişlerdir. Yani zekatı kabul etmeyen ve tabi başka bir peygamber olduğunu iddia eden gibi. Ya da mesela şeriatın herhangi bir kanunu dahi, bir Kur'an'ı dahi reddeden, kabul etmeyen, amele biz dökmeyiz diyecek olan topluluklara sahabe-i kerim savaşmışlar. Bunlara Müslüman dememişler yani. Ama mürcielere göre şeytan bile neredeyse la ilahe illallah demiş olsa, yananlamıyorum yani demediği müddetçe Müslüman olur yani.
Evet. Ya ameli katmadıkları, evet. Mesela bazıları var bugün hiç yani Allah'ın farz kıldığı, vacip kılmış olduğu hiçbir ameli yapmıyor amelden. Evet. Bakıyorsun ne namaz ne oruç, hiçbir şey yok yani hayatında.
Aynen.
Ameli imanlar olmadığı için ben Müslümanım diyorsa o adam Müslümandır diyorlar.
Evet.
Halbuki yani selef yani ameli imana kattığı için amelin cinsini terk eden bir kimse
aynen.
kafir olur diyorlardı, değil mi hocam?
İşte çok çarpık böyle bir yani din anlayışları ortaya çıkıyor. Yani evet. Tahrif edilmiş bir din anlayışı ortaya çıkıyor. O yüzden seleflik demek biz asıl dinimize dönüp olduğu gibi kabul etmek,
evet.
Yani anlamına gelir. Artı yine bu itikattaki noktalardan birisi yani bizim ehl-i sünnetle diğer fırkalardan yani birinden ayıran, evet. Özellik sahabe-i kiram hakkındaki bakış.
Hı.
Bu da önemli yani özellikle iki fırka yani nasibi olan fırka ile şia olan fırkalar. Nasibiler ehl-i beyt yani ehl-i beyt'e düşman olmuşlar.
Evet.
Aleyhisselatü vesselam ehl-i beytini halbuki sevmekle emrolunduğumuz, hatta namazlarda onlara salavat okuduğumuz, dua ettiğimiz. Ehl-i Beyt'e düşman olmuşlar nasibiler, Şialara zıt olarak, mukabil olarak. Şialar da bu sefer sahabe-i kiram. Yani tabi birkaç sahabe müstesna Ehl-i Beyt'ten olan, Ehl-i Beyt'i destekleyen, birkaç sahabe müstesna yani parmakla sayılacak kadar, onların dışındaki sahabelere haşa yani küfrederler, mürtet olduklarına itikad ederler. Kesinlikle hani onlardan gelen hadisleri, dini kabul etmezler. Bakışları nedir? İşte bu noktada mesela sapıtmışlardır. Ama ehl-i sünnet vel cemaat fırkası ashab-ı kiramın hepsini severler, hepsini yani saygı duyarlar, hepsine adil gözle bakarlar. Ehl-i beytten olan yani ehl-i beyt aleyhisselatüsselam ehl-i beytini severler, tazim ederler. Yani bu noktada mesela diğer fırkalardan ayıran özelliğimiz. Kader meselesinde mesela Cebriye fırkasıyla işte Kaderiye fırkası ortaya çıkmıştır. Ehl-i sünnet mesela ne bunlardan ne bunlardan olmamıştır yani. Kaderiye işte kaderimizi biz belirleriz şeklinde meseleye bakmışlar. Cebriye de kesinlikle bizim yani şeyimiz yok,
irademiz
yok. Hepsi mecburi olarak bizlere yaptırılıyor. Ehl-i sünnet vasat bir yol edinmiştir. Ne Cebriye'nin ne de Kaderin dediği gibi. Yani dememişlerdir. Evet yani kader Allah yazmıştır Celle Celaluhu ama yani kaderimizde olan şey kesinlikle yaşayacağız ama bununla beraber Allah-u Teala irade de insanına vermiştir.
İrademiz olmaksızın bunlar gerçekleşecek.
Yani. Aynen ve irademiz de Allah'ın emri altında şeklinde şey yapmışlardır.
Mesela bidat meselesi de hocam, bidat konusu mesela bidat-ı hasene kavramını kullanıyorlar. Bir mesela diyoruz yani sahabe yapmamışsa.
Aynen.
Sen böyle bir şey yani söylememişse, dolayısıyla bu bidattır yani.
Bidatın çirkinliği
yok yani.
Aynen. Bu İkisi da de yani dalalettir. Çünkü böyle bir şeye kapı açıldığı, evet. Zaman her gelen kişi bir şey koyacaktır. Bir bidat ve din çoğalacak, değişecek. Bir de göreceli bir şeydir. Hani güzel bakmak ile çirkin bakmak. Yani örnek verin mesela İslam yani ulemasının şeyine baktığımız zaman görüşlerine örnek verin mesela Mevlid-i Şerif. Hani Aleyhisselatü Vesselam Mevlid'i okunuyor. Bazı alimlere göre müstehap güzel bir şey diyorlar. Hoş bir amel diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor işte. Onu hatırlatıyor insanlara, onun üzere toplanmaları işte böyle bir
o şey. O gün özel ibadetler yapıyorlar falan.
Aynen. Ne güzel bir amel diyorlar. Evet. Bazı alimler yok diyorlar bu çirkin bir ameldir. Hani hoş olan, güzel olan bir şey değildir. İşte ezandan sonra mesela salavat getirmek. Bazı alimlere göre güzel bir şey, salavat okunsun. Neticede sünnette işte var salavat getirmek şu bu. Ama hani ezanın akabinde açık sesle yani yapmak bu yok. Bazı demişler hayır bu hoş olan şeyler değil. Bu ve buna benzer birçok böyle hani sonradan ortaya çıkan bid'atler bakıyoruz ki bazı alimlere göre güzel, bazılarına göre çirkin. Peki bu nasıl olacak yani? Herkesin yani bu insanların keyfine mi bırakılmış? O yüzden asıl yani bizim dinimizde bid'atlerin hepsi kullu bid'atin dalale yani her bir bid'at dalalettir ve tedalete götürür.
Peygamber mesela hayır olacak bütün her şeyi beyan ederek gitmiştir. Aynen. Şer olan bütün her şeyden de sakındırmış, din kemal ermişti yani daha böyle başka aynen, olmayan aynen. Hayırlar beni atmek.
Yani çıkarmak. Şeye benzetebiliriz mesela bu bardak tamamıyla hani suyla doldurulduğu zaman evet. Sünnette de Aleyhisselatü Vesselam bu dinin bütün yönleriyle en güzel şekliyle bize anlatmış, göstermiş. Biz kalkıp üstüne bid'at ekleyecek olursak buna su döktüğümüz zaman ne yapar? Taşmaya başlar. Ve hatta çay dökersek su oradan çıkmaya başlar. O yüzden İmam Ahmed'in dediği gibi bid'at girdikçe bir sünnet çıkar insan hayatında. Çünkü bütün hayatımızın her alanını kapatmış sünnet. Dolayısıyla bid'at girdiği zaman o oranda ne yapar sünnet? O yani bizim hayatımızdan çıkmış olur. Hatta İmam Malik'in dediği gibi bid'at getirip koyacak olsak haşa sanki şunu söylüyoruz. Ya Resulallah sen dini eksik bıraktın. Hatta tam kamil olarak bize yani gösteremedin, yapamadın. Biz biraz daha güzelini yapıyoruz. Ama haşa yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekliyle dini yaşadı, en güzel şekliyle beyan etti. Olması gereken ölçülerde bizlere şey yaptı, gösterdi. Dolayısıyla bunun üzerine bir şeyler eklemek, çıkarmak bu nedir? Dinle oynamak demek.
Evet.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yani beğenmemek demektir. Mesela yani sofilerin getirip işte koymuş oldukları fazla ibadetler. Yani adam mesela teheccüde kalkarken gece asıl olan yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamış olsa zaten gecenin hepsi yani o sünnetle kaplanmış olacak. Ama sünnetin birazını yapıyor, sonra şeyhin vermiş olduğu viritleri yapmaya başlayınca, rabıtadır, murakabadır, işte verdiği bazı zikir çeşitleriyle ne yapıyor? Sünnetleri ister istemez kenara koymuş oluyor.
Sünnetin yerine bid'atlar geçiyor.
Bu sefer bid'atlar yani girmiş oluyor. Bir tarikatta başka bir farklı, öbür tarikatta başka, öbür yani kıyamete kadar gelecek olan tarikatlar, hepsi bir şeyler eklenecek olsa, al sana dinin aslı tamamıyla yok olmuş olur yani.
Mesela hani sünnetteki zikirleri, ibadetleri adam yapmak istese hepsini hani
hatta aciz
yapamayacak,
kalan,
aciz kalacak da, yani.
Aynen.
Sanki hepsini yapıyorlarmış gibi yetmiyormuş gibi bir de aynen. Böyle şeyler çıkarıyorlar.
Bugün evet. En müttaki bir mesela Sofi'yi getirelim. Hayatına bakalım gerçekten mesela Aleyhisselatü'nün teheccüdü gibi bir namaz kılıyor mu her gün? Gecenin ya bütün yarısını hani teheccüdle, ibadetle mesela geçiriyor. Hatta üçte birini ve hatta üçte ikisini. Aleyhisselatü'nün hayatında bu vardı. Değil mi? قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلَهُ نِصْفَهُ اَوْنْ قِسْمُنْهُ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَانِ Gecenin azı müstesna kalk hepsini yani ibadetle geçir. Üçte ikisi ya da yarısı. اَوْنْ قِسْمُنْهُ ya da biraz azalt üçte biri. Bu az bir şey değil yani. Bugün en müttaki olan yani bir sofi bile getirsek imkanı yok. Bu sünneti yaşamıyor. Bunu sen ne zaman hallettin? Ve üstünde bir şeyler daha eksik kaldı da sonra ne yapıyorsun? Şeyhin getirdiği şeyle tamamlıyorsun. İmkansız bir şey.
Sabah akşam zikirleri mesela hadislerde gelmiş birçok zikir var. Yani onu o zikirlerden birçoğunu yapmıyorlar. Gidip şeyhlerin işte büyüklerinin tavsiye etmiş olduğu zikirleri yapıyorlar. Yani gerçekten ilginç bir şey yani.
Aynen.
Evet. Hocam son olarak da şunu sorup inşallah programı sonlandıralım. Yani bu zikretmiş olduğunuz Selef-i Salih'in ait olan hak olan görüşler, daha başka mesela zikretmemiş olduğumuz görüşler hocam. Bu görüşleri böyle delilleriyle bidat ehli olan kimselerin şüphelerini reddiye vererek beyan etmiş olan kitaplar var hocam biliyorsunuz. İlk zamanda
evet.
Selef devrinden itibaren yazılmış olan kitaplar var hocam. Özellikle böyle Şeyhülislam İbn-i Teymiye dönemine kadar yazılmış olan ilk dönemden ta bu zamana kadar kitaplardan müelliflerini de söyleyerek, isimlerini de söyleyerek hocam bahsedebilir miyiz birkaç tane örnek vererek?
Evet. Yani işte bu selef, yani itikadını, selef menhecini iyi öğrenmek için, yani evet, güzel öğrenmek ve uygulamak için özellikle hani hadis kitapları, yani sahabeden sonra tabi'in, etba'at tabi'in diye sonraki yani dönemlerde yani selef çizgisine yani tabi olmuş olan, ehli sünnet ve cemaate mensup olan, yani ulemamızın özellikle mesela hani Buhari, Müslim gibi, işte Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud vesaire, yani imamlarımızın, işte Darimi, Hakim ila ahir, yani bu muhaddislerimizin telif ettikleri hadisler, hadis kitapları, müsnetler, işte şeyler, sahih kitaplar,
bizim bunlar, dinimizi oluşturuyor.
Yani. Aynen, bizim dinimizi oluşturuyor. O yüzden yani özellikle muhaddislerin yani o kitaplarını şey yapmak, okumak, onlardan işte dini şey yapmak, yani Kur'an'dan sonra yani sahih olan hadisleri böyle alıp o hadislere göre hani dinimizi şekillendirmemiz esas. İmam Ahmed mesela ehli sünnetin imamı olarak hani telakki edilmiştir. Tabii diğer imamlar da bizim ehli sünnet imamlarımızdandır, büyüklerindendir. Yani Ebu Hanife'den tutun İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed. Özellikle İmam Ahmed'in hani Kur'an mahluk meselesindeki o yani sabrı, o işte tahammülü, o ehli sünnetin itikadını muhafaza etmedeki yani ısrarı, sebatı, çektiği işkenceler, hani bu sebeple ehli sünnetin yani imamı olarak hani şey yapılmış, telakki edilmiş. Onun mesela yani yazmış olduğu, telif etmiş olduğu kitaplar mesela Müsned gibi, Sünne gibi, İman kitabı gibi, Er-Reddu ale'z-Zanadika gibi, Fadail-us-Sahabe gibi, yani kitaplar hepsi bizim için yani ehli sünnet menhecini belirleme noktasında bize yani esas olacak kitaplar, kaynak olacak kitaplar. Ebu Bekir ibn Esram, İmam Ebu Bekir ibn Esram Es-Sünne kitabı var. İbn Kuteybe'nin var El-İhtilaf fi'l-Lafzi ve'r-Red ale'l-Cehmiyye. 200 ile 300 yıllar arasında yaşamış olan İbn Kuteybe. Darimi mesela El-Reddu ale'l-Cehmiyye kitabı, İbn Ebi Asım var.
Sünne bu Sünneni Darimi'nin yazarı değil değil mi hocam? Bu Darimi başka Darimi yani.
Diğer Darimi.
Evet, bu Sünneni Darimi, meşhur olan Darimi başka bir selef.
Başka.
Evet.
Evet, Muhammed İbn Nasr el-Mervazi Es-Sünne kitabı var. Bunlar hepsi ehli sünnet, ehli sünnet yani fırkasının büyük imamları, işte telif etmiş oldukları esasi kitaplar, yani kaynak kitaplar. Ebu Bekir el-Hallal, bu mesela İmam İmam Ahmed'in rahimehullah'ın fetvalarını özellikle yani şey yapmış, tedvin etmiş olan bir imam, imamımız. İmam Taberi, Sarih-i Sünne kitabı var.
Evet.
İmam Ahmed'in oğlu, o da yani büyük imamlarımızdandı. Abdullah İbni Ahmed İbni Hanbel, Es-Sünne kitabı var. Sünne, onu da telif etmiş olduğum. İbni Huzeyme'nin var. Evet. İmam İbni Huzeyme rahimahullah, Tevhid kitabı var.
Evet.
İşte Tahavi rahimahullah, İmam Tahavi'nin El-Akidetü Tahaviye meşhur olan, evet, değil mi? Önemli. Medreselerde okutulan. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari son döneminde kendisi de ehli sünnet ve cemaat yani itikadına sahip olmuştur. Mu'teziliyi bırakıp sonra Eş'ariliğe geçmesi, sonra Eş'ariliği bırakıp aslında ondan sonra ehli sünnete yani selef çizgisine gelmesi. Hani bunu tabii reddediyorlar Eş'ariler. Ama gerçekte yani hayatın son döneminde şey yapmıştır. İmam Ahmed'in talebeleriyle görüşüp tartıştıktan sonra
açık açık ben İmam Ahmed'in mezhebi üzereyim demiş zaten.
Aynen öyle. Yani. Hatta o konuda iki kitap telif etmiştir. El-İbane kitabıyla bir de Risaletun el-Ehli's-Suhur, Cihad, evet, Ehli'ne Risale. Ya o kitaplara baktığımız zaman tamamıyla aynen Ehl-i Sünnet gibi isim ve sıfatları tevil etmesi ve diğer bütün meselelerde, iman meselelerinde bakıyoruz ki Ehl-i Sünnet çizgisi üzere olduğunu anlamış oluyoruz yani son döneminde. Dolayısıyla o da bizim Ehl-i Sünnet imamlarımızdandır yani son hali, son dönemi. İbn Ebi Hatim var, İmam El-Reddu Ale'l-Cehmiye kitabı, İmam El-Berbehari Es-Sünne kitabı, İmam El-Acurri Şeria kitabı, Darakutni Ahadisü'n-Nuzul, İmam İbni Batta var, El-İbanetü's-Sughra, El-İbanetü'l-Kubra kitabı, İmam İbni Mendeh var, El-İman ve'l-Tevhid, İmam El-Lalkai var, Şerh Usul Ehl-i Sünne ve Cemaat meşhur olan yine kitaplarda. Şeklinde hani umumen yani bu alimleri sayabiliriz. Ve aslında çok alimler var. Yani neredeyse sayamayacağımız kadar yani İbn-i Teymiye Rahimullah kadar eğer ki yani şey yapsa sayamayacağımız kadar neredeyse alim var aslında yani.
Ebu Ubeydül Kasım, İbn-i Sellem mesela, İmam Ahmet'in akranı. Hatta İmam Ahmet'ten daha yaşlı. Evet. Onunla mesela Kitab-ül İman'ı değil mi hocam? Onu da zikredebiliriz.
Aynen öyle.
Evet, İmam Ahmet'ten hatta önce olması
lazım. Yani bunun hasır edemeyiz yani.
Çok yani değil mi
çok
hocam?
Var. Çok var yani elhamdülillah Allah-u Teala evet, öyle bir bereket vermiş ki yani evet, bu hak yolun yani tabileri elhamdülillah çok olmuşlardır. İmamları evet, çok, kitapları çok. Rabbim hepsine rahmet etsin, hepsinden razı olsun. Yani özellikle bu imamlar yani kabataslak.
Evet. Hocam bir de izniniz hocam ben özellikle ilim talebelerine bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Geçenlerde bu kitabı görmüştüm. Size de paylaşmak istiyorum. Kitabın ismi El-Cami' fi Akaidi ve Rasaili Ehli Sünneti vel Ether Şeyh Adil El-Hamdan'ın. Bu kitapta bu ismini vermiş olduğum şeyh 1. asırdan 5. asra kadar 60 tane bu hocamın bazılarını saymış olduğu kitabı topluyor. 60 kitabı böyle tahkikli bir şekilde topluyor. Onu tavsiye ederim. Aynı zamanda bir tavsiyem de Abdullah el-Batati isimli bir zamanımızda yaşayan bir ilim ehli var. YouTube'a yazarsanız böyle videoları çıkar. O videolarda böyle kısa kısa böyle kesit olarak yayınlanmışlar. İşte atıyor mesela İmam Ahmed'in oğlunun işte kitabı sünnesini ele alıyor. Onu böyle bir 5-6 dakika anlatıyor. Bu kitap işte şöyledir. Şöyle bölümleri vardı. Şu konulardan bahseder. Böyle kitapları tanıtıyor. İşte İbn-i Battan'ın mesela işte Alibanesini ele alıyor. Anlatıyor böyle. Yani kitapları daha yakından tanımak için hangi kitap neyi içeriyor, nasıl bir kitap. Bu konuda da yani bu yani ilim ehlinin videolarını tavsiye ederim. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Evet, ağzınıza yani sağlık. Cezakumullah hayra ceza. Dediğimiz gibi yani bu selefilik üzerinde yine konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah niyetimiz bir sonraki bölümde selefilik deyince yani akla gelen ilk isimlerden belki ilk isim diyeceğimiz Şeyhülislam İbn-i Teymiye'dir. Rahimahullah. Yani çok seveni ve çok da eleştireni olmuş olan ve kıyamete kadar da Allah'a alem hep böyle Allah-u Teala'nın ismini böyle diri canlı tutacağı çok önemli bir şahsiyet. Bunu konuşacağız inşallah. İlmini konuşacağız. Ve özellikle de İbn-i Teymiye hakkında işte bu eşerlerin, maturilerin günümüzdeki mesela Türk hocaların özellikle böyle üzerinde durduğu işte İbn-i Teymiye mücessimeydi, müşebbeydi, ithamı. Doğru mudur İbn-i Teymiye ile alakalı mesela nakiller getiriyor İbn-i Teymiye'nin isim ve sıfatlarla alakalı söylemiş olduğu. İşte bak açıkça görüyorsunuz müşebbidir, işte açıkça görüyorsunuz mücessimedir diye böyle iddia ediyorlar. Gerçekten böyle mi? İnşallah İbn-i Teymiye ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.